Ayrım 8. İyi Kalpli Erendira. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 83. İyi Kalpli Erendira ile insafsız büyük annesinin inanılmaz ve acıklı öyküsü. Bahtsızlık rüzgarı esmeye başladığında Erendira banyoda büyük annesini yıkamaktaydı. Çölün ıssızlığı içinde kaybolmuşa benzeyen koskoca taş konak, rüzgarın ilk saldırısında temellerine kadar sarsılmıştı. Ama Erendira ile büyük annesi bu vahşi doğanın tehlikelerine öylesine alışıktılar ki ard arda sıralanan tavus kuşu motifleri ve Roma hamamlarına özgü çocuksu desenlerle süslü banyonun içinde rüzgarın gücünü pek fark edemediler. Büyük anne iri yarı çıplak vücuduyla mermer küvetin içinde tıpkı bembeyaz güzel bir balinaya benziyordu. Torunu 14 yaşını yeni tamamlamıştı. Zayıf ve ince kemikliydi. Yaşına göre fazlasıyla uysaldı. Neredeyse huşu dolu denebilecek bir özenle büyük anneyi yıkıyor, suyun içinde kaynatmış olduğu kanı temizleyici otlarla güzel kokulu yapraklar büyük annenin tombul sırtına, dağınık gümüşlü saçlarına, denizcilere özgü bir dövmeyle süslü, güçlü omzuna yapışıp kalıyordu. Dün gece düşümde bir mektup beklediğimi gördüm dedi büyük anne. Kaçınılmaz bir nedeni olmadıkça hiç konuşmayan Erendira sordu. Düşte günlerden neydi? Perşembe. Öyleyse kötü haberler getiren bir mektuptur dedi Erendira. Ama hiç gelmeyecek. Büyük annenin yıkanma işi bitince onu yatak odasına götürdü. O kadar şişmandı ki ancak torununun omzuna dayanarak yürüyebiliyordu. Ya da psikopoz asasına benzer bir bastonla. Ama en zahmetli hareketlerinde bile eski haşmetinin gücü seziliyordu. Evin her yanı gibi aşırı ve biraz da çılgınca bir ölçütle döşenmiş yatak odasında Erendira'nın büyük anneyi giydirip hazırlayabilmek için 2 saat daha harcaması gerekmişti. Saç tellerini bir bir ayırmış, kokular sürüp taramış, ekvator çiçekli desenli bir giysi giydirmiş, yüzünü talk pudrasıyla pudralamış, dudaklarına ruj, yanaklarına allık, göz kapakları da misk, tırnaklarına cila sürmüş, onu insan boyundan daha büyük bir taş bebek gibi süsleyip püslemesi sona erdiğinde, giysisindekilere benzer göz alıcı çiçeklerle dolu, bakımlı bir bahçeye götürüp, eskiden taht olarak kullanılmış bir koltuğa oturtarak, borulu bir gramofonda modası geçmiş plakları dinlemeye bırakmıştı. Büyük anne, geçmişin bataklıklarında yol alı dursun. Erendira, çılgın mobilyalar, uydurma Sezar heykelleri, kristal avizeler, ak mermerden meleklerle dolu ve içinde altın yaldızlı bir piyanoyla, akla gelmedik biçim ve ölçülerle sayısız saatler bulunan loş ve rengarenk evi silip süpürmeye koyuldu. Evin avlusunda uzak pınarlardan yerlilerin sırtında taşınıp getirilmiş suyu yıllarca depolayabilecek bir sarnıç vardı. Sarnıcın bir halkasında da bu berbat iklimin eziyetine katlanabilmiş biricik kanatlı hayvan olan sıska bir tavus kuşu bağlıydı. Ev her şeyden uzak bir yerde, çölün dibinde, felaket rüzgarı bir kere esmeye başladı mı? Umutsuzluktan oğlakların bile intihar ettikleri cayır cayır yakıcı sefil sokakları olan bir köyün yanı başındaydı. Bu akıl almaz sığınak, büyük annesinin Amadis adında efsanevi bir kaçakçı olan kocası tarafından inşa edilmişti. Büyük annenin ondan olma yine Amadis adındaki oğlu da Erendira'nın babasıydı. Bu ailenin kökenini, geçmişini hiç kimse bilmiyordu. Yerlilerin ağzında dolaşan en yaygın söylentiye göre, baba Amadis güzel karısını bir adamı bıçaklayarak öldürdüğü Antillerde bir genel evden kurtarmış, onu cezalandırma kaygısı olmayan bu çölde gizlemişti. Biri melankoli ateşinden, öbürü de hasımlar arasında bir çatışmada olmak üzere, her iki Amadis de ölünce, kadın cesetleri avluya gömdükten sonra yalın ayaklı 14 hizmetçiye yol vermiş, doğumundan beri bakıp büyüttüğü piç torununun özverileri sayesinde, kaçak evinin loş atmosferinde görkemli yaşam düşlerini gerçekleştirmeye koyulmuştu. Sadece saatleri kurup ayarlamak Erendira'nın 6 saatini alıyordu. Felaketinin başladığı gün bunu yapması gerekmemişti. Çünkü saatler zaten ertesi sabaha kadar kuruluydu. Ama buna karşılık büyük anneyi yıkayıp giydirmesi, yerleri silmesi, öğle yemeğini hazırlaması ve kristalleri parlatması gerekmişti. Saat 11'e doğru Tavus kuşunun kabındaki suyu değiştirip Amadislerin yan yana mezarlarındaki çöl otlarını sularken artık dayanılmaz bir hal almış olan rüzgarın şiddetine karşı koymak zorunda kalmış. Ancak bunun kendisi için bir felaket rüzgarı olduğunu, kötü belirtisini yine de sezinleyememişti. Saat 12'de en son şampanya kadehleri parlatırken burnuna taze pişmiş çorbanın kokusu gelmiş. Yolu üzerinde Venedik camlarından bir felakete neden olmaksızın koşa koşa mutfağa kadar yetişebilmek için bir mucize yaratması gerekmişti. Ocağın üzerinde taşmak üzere olan tencereyi ucu ucuna yetişip kaldırmıştı. Daha sonra da ateşin üzerine önceden hazırlamış olduğu bir yemeği koydu ve mutfaktaki bir banka oturup dinlenmek için bunu fırsat bildi. Gözlerini yumdu. Biraz sonra hiçbir yorgunluk belirtisi olmayan bir ifadeyle açtı gözlerini. Yine ve çorbayı servis kasesine boşaltmaya koyuldu. İş görürken uyuyordu. Büyük anne gümüş şamdanlar ve 12 kişilik servis takımıyla donatılmış bir ziyafet sofrasının bir ucuna tek başına kurulmuştu. Çıngırağı çalmasıyla Erendira'nın neredeyse anında elinde dumanı tüten çorba kasesiyle koşup gelmesi bir oldu. Çorba servisini yaparken büyük anne onun uyur gezer halinin farkına varmıştı. Sanki görünmez bir camı siler gibi elini onu gözlerinin önünden geçirdi. Kız onun elini görmemişti. Büyük anne bakışlarıyla onu izledi ve Erendira mutfağa gitmek üzere ona sırtını döndüğünde haykırdı. Erendira! Bir anda uyanan kız çorba kasesini halının üzerine düşürüverdi. Yok bir şey kızım dedi büyük anne yumuşak bir ifadeyle. Yürürken yine uyuyakaldın da. Vücudun alışkanlığı diye mazeret ileri sürdü Erendira. Hala uyku sersemliği içinde çorba kasesini yerden kaldırdı. Halıdaki lekiyi temizlemeye çalıştı. Öylece bırak diye vazgeçirdi onu büyük anne. Öğleden sonra yıkarsın. Böylelikle öğleden sonranın alışılageldik işlerinin dışında Erendira'nın bir de yemek odasının halısını yıkaması gerekmiş. Hazır teknenin başındayken fırsat bu fırsat pazartesinin giysisinde yıkamıştı. Bu arada rüzgar da evin çevresinde dört dönerek içeri girecek delik arıyordu. Yapılacak o kadar çok iş vardı ki farkına bile varmadan akşam oluvermiş, yemek odasının halısını yere serdiğinde yatma saati gelmişti bile. Büyük anne bütün akşamı piyanoyu tıngırdatıp gençliğinin şarkılarını tiz perdeden kendi kendine söylemekle geçirmiş, gözyaşlarına karışmış, misk parçaları göz kapaklarına yayılmıştı. Ama muslin geceliğiyle yatağına uzandığında, güzel anıların burukluğundan sıyrılmıştı artık. Yarın bir fırsatını bulup salonun halısını da yıka dedi Erendira'ya. Daha dağlı zamanlardan beri güneş yüzü görmedi. Peki büyük anne diye karşılık verdi kız. Eline kuş tüylerinden yapılmış bir yelpaze aldı. Bir yandan uykuya dalarken, bir yandan da gece emirlerini bir bir sıralayan acımasız hatunu yelpazelemeye koyuldu. Vicdanın rahat uyuyabilmek için yatmadan önce bütün çamaşırı ütüle. Peki büyük anne. Giysi dolaplarını iyice gözden geçir. Rüzgarlı gecelerde güveler daha iştahlı oluyorlar. Peki büyük anne. Artan zamanında çiçekleri avluya çıkar da hava alsınlar. Peki büyük anne. Tavus kuşuna da yemini verirsin. Uyuyakalmıştı ama buyruklarını sürdürüyordu. Zaten torunu da uykuda yaşamaya devam etme yeteneğini ondan almıştı. Erendira hiç gürültü etmeden odadan çıktı. Gecenin son işlerini tamamladı. Her defasında da uykudaki büyük annenin buyruklarına yanıt veriyordu. Mezarları sula. Peki büyük anne. Yatmadan önce her şeyin yerli yerinde olmasına dikkat et. Eşyalar kendi yerlerinde uyumaya bırakılmazlarsa sonra çok zarar görüyorlar. Peki büyük anne. Eğer Amadisler gelirlerse söyle onlara içeri girmesinler dedi büyük anne. Porfirio Galan'ın çetesi öldürmek için onları bekliyor. Erendira artık ona karşılık vermedi. Çünkü sayıklamasının arasında sapıtmaya başladığını anlamıştı. Ama buyrulanlardan hiçbirini atlamadı. Pencerenin sürgülerini gözden geçirip son ışıkları da söndürdükten sonra yemek odasından bir şamdan alıp yatak odasına gidene kadar yolunu aydınlattı. O sırada rüzgarın duraklamaları arasında uyuyan büyük annenin sakin ve uzun nefes alıp vermeleri duyuluyordu. Kızın odası da büyük anneninki kadar olmasa bile gösterişliydi. Daha yeni geride bıraktığı çocukluğundan kalma bez bebekler ve kurgulu hayvanlarla tıka basa doluydu. Günün korkunç işlerine yenik düşen Erendira'nın soyunacak hali kalmamıştı. Şamdanın gece masasının üstüne bırakıp yatağa attı kendini. Az sonra felaketinin rüzgarı tıpkı bir köpek sürüsü gibi yatak odasına dolaşıp şamdanı perdelere doğru devirdi. Şafak sökerken sonunda rüzgar kesildiğinde iri iri yağmur damlaları tek tek düşmeye başlayıp kalan son korları da söndürmüş, konağın dumanı tüten küllerini sertleştirmişti. Çoğunluğu yerli olan köy halkı felaketten arta kalanları kurtarmaya çabalıyordu. Tavus kuşunun kömürleşmiş ölüsü, yaldızlı piyanonun nişa sesi, bir heykelin gövdesi. Büyük anne, onulmaz bir perişanlık içinde servetinden arta kalanları seyrediyordu. Amadislerin mezarlarının arasına oturmuş olan Erendira'nın ağlaması kesilmişti. Büyük anne enkaz sırasında hasara uğramamış pek az şey kaldığı kanısına varınca içten bir üzüntüyle torununa baktı. "Vah zavallı yavrum," diye içini çekti. "Bu talihsizliği bana ödemeye ömrün yetmeyecek." Onu kolundan tutup bekarete iyi fiyat vermesiyle çölde nam salmış olan az gelişmiş sıska vücutlu köy bakkalına götürdüğü aynı gün Erendira şakır şakır yağan yağmurun altında borcunu ödemeye başlamıştı bile. Dul bakkal, büyük annenin bu pervasız beklentisi karşısında Erendira'yı bilimsel bir titizlikle incelemeye koyuldu. Kaslarının gücüne, göğüslerinin büyüklüğüne, kalçalarının genişliğine baktı. Ona bir değer biçinceye kadar tek sözcük bile söylemedi. Sonra da "daha pek gelişmemiş," dedi. "Memeleri köpek memesi gibi." Sonra bu yargısını rakamlarla da kanıtlayabilmek için onu bir tartıya çıkardı. Erendira 42 kiloydu. "100 pesodan fazla etmez," dedi dul bakkal. Büyük anne sinirlenmişti. "Körpecik bir çocuğa 100 pesoha," diye haykırdı. "Pes birader, iffete bu kadar saygısızlık da çok fazla." "Hadi 150'ye kadar çıkayım," dedi dul bakkal. "Kızın bana 1 milyon pesodan fazla zararı oldu," dedi büyük anne. "Böyle giderse bana borcunu ödemek için 200 yıl kadar çalışması gerekecek." "Bereket versin ki," dedi dul bakkal, "tek iyi yanı yaşı." Dışarıdaki fırtına evi yerle bir etmek üzereydi. Dam öylesine akıyordu ki neredeyse içeride dışarıdaki kadar yağmur yağıyor denebilirdi. Büyük anne kendisini bir felaketin ortasında tek başına kalmış hissediyordu. "Hiç değilse 300'e kadar çık," dedi. "250. Sonunda nakit olarak 220 peso ve yiyecek bir şeylerle anlaştılar. Bunun üzerine büyük anne Erendira'ya dul bakkalla gitmesini işaret etti. Bakkal da sanki okula götürürmüş gibi kızı elinden tutup dükkanın arkasına götürdü. "Seni burada bekliyorum," dedi büyük anne. "Peki büyük anne," dedi Erendira. Dükkanın arka tarafı tuğlalardan 4 sütun üzerinde duran bir tür sundurma, çürümüş palmiye yapraklarıyla örtülü bir dam ve kötü havada içeriye yağmur ve fırtınanın girdiği 1 metre yüksekliğinde kerpiç bir duvardan oluşuyordu. Kerpiç duvarın kenarına içinde kaktüsler ve daha başka çöl bitkileri bulunan saksılar diziliydi. Sütunlardan ikisinin arasına rüzgara kapılmış bir yatın çözülmüş yelkeni gibi çırpınıp duran rengi kaçmış bir hamak asılıydı. Fırtınanın ıslığı ve yağmurun şakırtısının ötesinde uzaklardan gelen bağırışmalar, hayvan ulumaları, felakete uğrayanların haykırmaları duyuluyordu. Erendira ile dul bakkal sundurmaya girdiklerinde her ikisi de bir anda sırılsıklam bırakan yağmurun şiddetinden yere yıkılmamak için tutunmak zorunda kaldılar. Fırtınanın patırtısı arasında sesleri duyulmaz, hareketleri anlaşılmaz bir hal almıştı. Dul bakkalın ilk denemesinde Erendira duyulmaz bir çığlık atıp kaçmaya çabaladı. Dul bakkal da ona duyulmaz bir sesle karşılık verip kolunu bileğinden bükerek hamağa doğru sürükledi. Kız onun yüzüne bir tırmık atarak yine sessiz bir çığlık attı. O da öyle şiddetli bir yumrukla karşılık verdi ki kızın ayakları yerden kesildi. Meduza gibi uzun saçları boşlukta dalgalanarak bir an havada uçtu. Daha yere düşmeden adam onu belinden kavrayıp hayvanca bir darbeyle hamağı yıkarak dizleriyle hareketsiz hale getirdi. Bunun üzerine Erendira büyük bir dehşete kapılarak kendini kaybetti. Fırtınanın içinde Havada uçarak geçen bir balığın gümüşlü saçaklarına büyülenmiş gibi baka kalmışken dul bakkal, sanki ot yolar gibi telaşsız pençe darbeleriyle giysilerini parçalayarak kızı soyuyor, renkli uzun şeritler halinde yırtıp attığı giysi parçaları serpantin gibi havada dalgalanarak rüzgarda uçup gidiyordu. Köyde Erendira'nın aşkının karşılığını ödeyebilecek başka hiç kimse kalmayınca, büyük anne onu bir yük kamyonuna atarak kaçakçılık bölgesine doğru yola çıktı. Bu yolculuğu kamyonun üstü açık kasasında, pirinç çuvallarıyla, sade yağ kutuları ve yangından arta kalan eşyalar arasında yapmışlardı. Genel valilik zamanından kalma bir yatak başı, bir savaş meleği, kavrulmuş taht ve işe yaramaz daha başka öteberi. Kalın fırçayla üzerine iki haç resmi çizilmiş bir sandığın içinde de amadislerin kemiklerini taşıyorlardı. Büyük anne her tarafı sökülmüş bir şemsiyeyle birlikte bitmek tükenmez güneşten korunuyor, kanter içindeki yolculuğun cefasıyla nefes nefese kalıyordu. Ama bütün bu aksiliklere karşın azametinden hiçbir şey kaybetmemişti. Erendira yağ kutularıyla pirinç çuvalları yığınının arkasında, kamyonun yükleyicisiyle her biri 20 pesoya aşk yaparak yolculuğun ücretini ve eşyaların nakliye parasını ödemişti. Kendini savunma yöntemi başlangıçta dul bakkalın saldırısına karşı koyduğu yöntemle aynı olmuştu. Ancak yükleyicinin yöntemi farklıydı. Yavaş ve bilgili davranıyordu. Sonunda yumuşaklıkla onu yola getirmişti. Öyle ki öldürücü bir günün sonunda ilk köye vardıklarında Erendira ile yükleyici kamyon yükünün siperi arkasında zevkli bir sevişme sonrası dinlenmekteydiler. Kamyon şoförü büyük anneye bağırdı. Buradan sonra artık bütün dünya önümüzde. Büyük anne terk etmiş olduklarından biraz daha büyük ama aynı onun kadar hüzünlü bir köyün sefalet içindeki ıssız sokaklarına gözlerine inanmayarak baktı. Hiç de belli olmuyor dedi. Burası misyonerlerin bölgesi dedi şoför. Beni ilgilendiren hayırseverlik değil, kaçakçılık dedi büyük anne. Yüklerin ardında bu konuşmayı dinleyen Erendira parmağıyla bir pirinç çuvalını deşmekteydi. Az sonra eline geçen bir ipi çekince gerçek incilerden upuzun bir kolyeyi dışarı çıkardı. Sanki parmaklarının arasında ölü bir yılan tutar gibi korkuyla kolyeye bakarken kamyon şoförü büyük anneye şöyle yanıt veriyordu. Ayakta düş görmeyi bırakın hanım. Kaçakçı filan yok artık. Nasıl yok dedi büyük anne. Sen onu külahıma anlat. Arayın görürsünüz diye onu alaya aldı şoför keyifle. Herkes onların sözünü eder ama hiç kimse onlara rastlayamaz. Kamyonun yükleyicisi Erendira'nın kolyeyi çuvaldan çıkardığını fark etmiş. Alelice elinden alarak yeniden pirinç çuvalının içine tıkmıştı. Köyün yoksulluğuna karşın orada kalmaya karar veren büyük anne, kamyondan inmesine yardım etmesi için torununa seslendi. Erendira acele ama içten gelen bilinçli bir öpücük vererek yükleyiciyle vedalaştı. Büyük anne eşyalar kamyondan indirilinceye kadar sokağın ortasında tahtına oturup bekledi. En son indirilen amadislerin kalıntılarını taşıyan sandık olmuştu. Bu da ölü gibi ağırmış diye güldü şoför. Bir değil, iki ölü dedi büyük anne. Yani onlara gereken saygıyı göstersen iyi edersin. Bahse girerim, fil dişi heykeller var içinde, diye güldü şoför. Kemik dolu sandığı yer yer kavrulmuş eşyaların arasına atıverdi. Sonra büyük annenin önünde avucunu açarak 50 peso dedi. Büyük anne yükleyiciyi işaret etti. Senin köle hesabı gördü bile. Şoför şaşkınlıkla dönüp bakınca yardımcısı onu doğrulayan bir işaret yaptı. Bunun üzerine direksiyon başına geri döndü. Kucağında sıcaktan ağlayan bir bebek taşıyan, yas tutan bir kadın da onlarla birlikte yolculuk ediyordu. O sırada yükleyici, kendinden iyice emin bir tavırla büyük anneye şöyle dedi. Eğer siz başka türlüsünü emretmezseniz, Erendira benimle geliyor, niyetim ciddi. Kız korkuyla söze karıştı. Ben hiçbir şey söylemiş değilim. Ben söylüyorum, bu benim fikrim dedi yükleyici. Büyük anne, onu hafife almadan sadece cesaretinin gerçek boyutunu tahmin etmeye çalışarak tepeden tırnağa inceledi. Benim için hiçbir sakıncası yok dedi. Eğer onun dikkatsizliği yüzünden kaybettiklerimi bana ödersen, 860 ve 2305 peso, şimdiye kadar ödediği 420'yi çıkarıyoruz, Yani 860 ve 1895. Kamyon hareket etti. Yükleyici içtenlikle, inanın bana, eğer bu kadar param olsaydı size verirdim dedi. Kız buna değer. Delikanlının kararı büyükannenin hoşuna gitmişti. Cana yakın bir ses tonuyla, öyleyse paran olduğunda dön gel evladım diye karşılık verdi. Ama şimdi git artık. Eğer hesap yapmaya kalkarsak bana daha 10 peso borçlu çıkarsın. Yükleyici uzaklaşmakta olan kamyonun kasasını atladı. Oradan Erendira'ya el salladı. Ama o hala öyle korku içindeydi ki ona karşılık veremedi. Erendira ile büyükanne kamyonun kendilerini bıraktığı aynı boş arsa üzerine çinko levhalar ve Asya halılarının artıklarıyla içinde barınabilecekleri bir barakaya uydurdular. Yere serdikleri iki asır üzerinde eski konaktaki kadar rahat uyuyabildiler. Ta ki güneş damda delikler açıp yüzlerini yakıncaya kadar. 8. ayrımın sonu, sayfa 94.